Bismillahirrahmanirrahim. 13. işaret 3 noktadır. Birinci nokta, şeytanın en büyük desisesi. Çok hilesi, çok böyle oyunu, kurdası var da ama en büyük desisesi nedir? Vesvesesi, insanı, ayağını kaydıran tehlikeli oyunu nedir? Hakaiki imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. İmanla ilgili, itikatla ilgili büyük, azametli, ehemmiyetli konuları kalbi dar, fikri mahdut, aklı kısa olan avam dediğimiz insanların alemine getirmekle, gündemine sokmakla o basit aklını, fikrini, dar kalbini, değil mi, kısıtlı muhakemesini zorlar diyor. O zorlama neticesinde o insan da aciz kalır. O büyük meseleyi azametiyle idrak edip aklı almadığından dolayı Allah bunu tenkit eder, inkara kadar gidebiliyor. Bunu yapıyor yani şeytan. Şimdi üstadımız nasıl bir vesvese verdiğini anlatacak. Hepimiz de buna şahit olacağız. Bunlar aklımıza, fikrimize geliyor yani. Hakaik imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır der ki, bir tek zat, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Nasıl inancınız, itikadınızın icabı nedir? Bütün bu kainatı bir tek Cenab-ı Hak idare ediyor. Değil mi? Bir Allah idare ediyor. Bir zat bütün kainatı nasıl sek ve idare etsin? Sen bir anda iki işi yapamıyorsun diyor. Aynı anda ağzından iki kelimeyi çıkaramıyorsun. Bu kulak aynı anda iki sesi işitemiyor. Değil mi? Bütün mahlukat da aynı kaideye tabi. Bir zat bütün alemi küçüğüyle, büyüğüyle, azıyla, çoğuyla, içerisiyle, dışarısıyla, maddesiyle, manasıyla tek başına nasıl sek ve idare eder, nasıl terbiye eder? Ve bunu inanç olarak nasıl benimsersiniz? Bunu şeytan insanlar akıl ve fikir ve düşüncelerine atar. Peki üstad nasıl bir tabir kullandı? Kalbi dar, aklı kısa, fikri nakıs insanlar bu hileye, bu oyuna gelirler diyor. Peki ne demek istiyor üstadımız burada? Kalbimizi genişleteceğiz, aklımızı uzatacağız, fikrimizi de ne yapacağız? Açacağız. Yani marifet noktasında Risale-i Nur dersleri bu açılımı yapıyor işte. Risale-i Nur derslerini dinleyenler, okuyanlar ve anlayanlar şeytanın bu hilelerine karşı acize düşmezler. Ama bilmiyor, idrak etmiyor, kaldıramıyor. Ama şeytanın hile ve kurdası, hudası onun alemine girince aciz kalmaktan ötürü inkara kadar gidebilir, Allah korusun. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam mesela İhlas suresi nazil olduğunda söyle ey Habibim, o Allah birdir. Değil mi? Allah'ın vasıfları anlatılıyor İhlas suresinde. Müşrikler el çıkmışlar. Yani bir nevi alay etmişler. Hele bu zatın dediğine bak. Bizim 360 tane, 360 küsür putumuz bir Mekke'yi idare etmekten aciz. Birbirimize giriyoruz. Ha, buradalar hepsi. Bunun bir olan Rabbi bütün kainatı idare ediyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bak şimdi dengesizliğe bak. Akla almıyor. Kendiliğiyle yaptığı 360 tane putun bir Mekke'yi idare etmesinin acziyetini örnek alarak haşa Allah'ın mabudiyetini putla mukayese ediyor. Bir olan bunun Rabbi diyor. Nasıl bütün kainatı her şeyle sevk idaresi? Böyle bir şey olabilir mi? Niye alamıyor? Niye idrak edemiyor? Aklı nakıs, fikri kısa, kalbi de dar. 40. hocam biri gelmiş, bunu hep anlatıyoruz. Hocam demiş, ben öldükten sonra nasıl dirileceğim aklım almıyor. Bana bunu bir anlatır mısın demiş. Hiç benim de aklım almıyor hocam sen nasıl dirileceğini demiş. Hocam Senin ne aklın almıyor, benim aklım almıyor. Hadi neyse. Sen bu işin erbabısın. Sen diyorsun ki ben nasıl dirileceğim? Sen kendini uykudan kaldıramıyorsun. Nereden kabirden kaldıracaksın? Desen ki Allah beni nasıl diriltecek? O iş kolay demiş. Allah'ın işi adam yapmak. İşi Cenab-ı Hakk'ın hocam. Saati kuruyorsun, uyandırma servisine de haber ediyorsun. Yine uçağı kaçırıyorsun. Yorganın altından kalkamayan sen iki ton toprağın altında nasıl kalkacaksın? O senin işin değil. O Allah'ın işi. Ha desen ki Allah bizi nasıl diriltecek? O kolay, onu sana anlatırım demiş. Kendi açınızdan baktık mı iş zor. Usta açısından baktık mı çok kolay. Üstadımız da burada aynı noktaya işi getiriyor. Şimdi madem bir olan Allah bütün alemi sek ve idare ediyor, buna inanıyorsunuz. Bunu böyle iddia ediyorsunuz. Nasıl akıl bunu alır? Böyle hassiz, acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir? Bak üç yusunda da yine taşidat var burada. Kalbe nasıl yerleşir bu? Dar kalpliler bunu kaldıramaz değil mi? Kalbimizi genişleteceğiz ki kalbimizi bunu kaldırsın. Peki nasıl fikir bunu kabul edebilir? Fikri nakıs. O da gelişecek. Aczi insani noktasında bir hissi inkarı uyandırıyor. İnsan aziyetini nazara vererek burada ona yükleme yaparak inkara kadar götürebiliyor. El cevap. Şeytanın bu desisesini susturan sır. Evet şeytan bu anlamda hileler atabilir. Peki nasıl susturacağız? Allahu Ekber. Bunu susturuyor. Sır Allahu Ekber. Kat'i cevabı da yine Allahu Ekber'dir. Allah en büyüktür. Tabii ben de Allah en büyüktür diyorum. Bir alim de Allah en büyüktür der. Bir asfiya da Allah en büyüktür der. Bir sahabe de Cenab-ı Hak Allahu Ekber'dir, en büyüktür der. Peygamber de der. Peygamberler de der. Bu deme keyfiyeti kimden nasıl geniş ve mükemmelse bu olayı da o kadar kolay çözer. O kadar kolay halleder. Şimdi inşaat yapılacak. Veya bir hasta muayene edilecek. Doktor pratisyen. Onun dar fikri o hastalığın altından kalkamayabilir. İhtisas ehli gelince kolay canım götürün şöyle yapın diye. Bak şimdi. Tebahhur etmiş fikir çözüyor. Şu rezidansı o firma yapamaz. Mümkün değil. Kulübesini yapamaz. Şantiyesine gücü yetmez. Ama gidin büyük firmalara çok rahat yapar. Hemen pazarlığa oturur bizimle. Yani insanın keyfiyeti ve diyelim maddesi ve imkanı geliştikçe nasıl maddi meseleleri çözme o kadar kolay oluyorsa değil mi? Maneviyatta da böyledir. İnsan aklını geliştire, marifet derslerini öğrene öğrene Allahu Ekber kelimesini, Allahu Ekber kelamını hangi mertebede, hangi yükseklikte nasıl anlıyorsa şeytanın bu hilesine karşı da öyle rahat olur. Azize düşmez, çok rahat cevabını iç aleminde, gönül dünyasında bulur diyor üstadımız. Kuru bir Allahu Ekber demek değil yani bu. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle şairi İslamiye'de tekrarı. La ilahe illallah, bismillah, elhamdülillah, Allahu Ekber kelimesi, bu ifadeler şair hükmüne geçmiş. Herkesin ağzında virdi zeban. Allahu Ekber, büyük bir işin karşısında, mühim bir meselenin karşısında kelime-i tekbir bu bize güç ve kuvvet veriyor. İşte Çanakkale olayında da ya Allah, Allahu Ekber demiş, işi bitirmiş. İşi bitiriyor yani, bir mermi işi bitiriyor. Evet. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle şair-i İslamiye'de tekrarı. Bu desiseyi mahvetmek içindir. Devamlı şeytan hileleri, bu anlamdaki fikirleri bizim kalbimize, aklımıza ata ata iz bırakmak ister. Biz de bu kelimeyi mübareke ile ne yapacağız? O izi temizleyeceğiz. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu Ekber nuru ile görüp tasdik ediyor. Ve Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor. ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Bunda iki yol vardır. Demek ki Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini kim nasıl hangi anlamda keyfiyet açısından idrak edip ne kadar güzel anlarsa bu işi o kadar güzel havale eder. Allah'a havale o kadar güzel anlar, acize düşmez. Bunda iki yol var. Şimdi üstad bunun teferruatına giriyor. Birinci yol imkan dahilinde olan, mümkün olan yoldur. Yani ehli imanın dava ettiği yol, Allah'ın nazara verdiği yol, kainatın sek ve idaresinde bir olan Cenab-ı Hakk'ı kabul etmek işleri nasıl kolaylaştırıyor? Nasıl bir iman bu işin altından çıkabiliyor? Bu en kolay, mümkün olan yol şudur. Fakat bu yol gayet azimdir ve harikadır. Diğer yol, battal yol, çıkmaz yol. Buz üstünde yürümek gibi, karanlıkta gitmek gibi küfür yolu. Yani Allah'tan mada başka ilahlar bulup da bu mükemmel ve musanna kainatın izahını yapmak bir olan Allah'a bağlamaktan daha zor, daha müşkildir diyor. Onlar müşkilatlı yolda bu kadar cemaat ve cemiyet olarak gidiyorlar da biz istikametli ve otoban gibi yolumuzda en kolay ve mümkün yolda niçin azize düşelim? Bizim yol kolay, bizim yol rahat. Ama bir olan Allah'a bağlamak yani fikir ve düşünce açısından zayıf olan insanların kaldıramayacağı bir yük. Az muhakeme edebilsek her şeyi teke vermek, bire vermek daha kolaydır. Bir asker, bir insan 100 yumurtayı götürebilir. Ama 100 asker bir yumurtayı götüremez. Deneyin bakın. Hepsi tutacak ama yumurtaya bir şekilde dokunacaklar. İlla yumurta düşer. Bir adam bir orduyu idare edebilir bir komutan. Bakın şimdi. Ama 10 komutan emrine bir neferi verseniz onun iflahı sökülür. Kime uysun abi? Ki kainatta nizam varsa Allah birdir. Nizam birlikten. İntizam tevhidden gelir. Vahdetten gelir yani. Her zaman şu örneği veriyoruz hafızamızda yerleşsin diye. Burada dersi dinlemenin nizamı var mı? Rahat ders dinleyebiliyor muyuz? Evet. Niçin? Bir kişi ders yaptığından dolayı. Bak. Aynı anda bir başka kardeşimiz, bir başka hocamız da bir taraftan ders yapar. Dinlemenin nizamı, dersin nizamı ne olur? Bozulur. Bir işe ne kadar fazla iş karışırsa o iş o kadar karıştığı gibi. Bir işte ne kadar sistem olur, bir menbaa, bir kaynağa, bir lidere bağlanırsa o iş o kadar kolay olur. İşte koalisyonlar, işte tek güçlü hükümetler. Aynı yani. Her yerde aynı kaydı. Mümkündür. Mümkün olan yol nedir? Bu yol gayet azimdir hem de harikadır. Zaten böyle harika bir eser, yani kainat, bir harika sanat ile çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahad ve samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Bütün kainatı bir ustaya versek, bir ilah tarafının sevk idare edildiğini kabul etsek, ispatı daha kolay, izahı daha kolay. Bu yol çok geniş, çok mükemmel bir yol. Hiç eğri büğrüsü yok. Ama diğeri çok müşkilatlı ve mahsurlu. Oraya gelecek üstadımız. Örneklerinde kısa kısa verdik. Mesela bütün vücudu bir tek ruh idare ediyor. Tek ruh. Herkesin beden ülkesinde bir tane sultan var. Ruh sultanı. O ruh sultanı herkesin vücudunda o beden ülkesini idare ediyor. Ne kadar milyonlarca hücrelerden, atomlardan meydana gelmiş olan bu koca şehri bir sultan idare ediyor. Hem de bir iş bir iş engel değil. Hepsinin yanında da aynı anda hazır ve nazır. Bir hücreyi de idare ediyor. Binler cüceden meydana gelen bir parmağı ve kolu da idare ediyor. Ciğerin sistemi ayrı, böbreğin sistemi ayrı, beynin sistemi ayrı, kalbin sistemi ayrı. Onları da idare ediyor. Gözle görüyor, kulakla işitiyor. Elle tutuyor, akılla idrak ediyor, mideyle hazmediyor. Hiçbir işe mani değil. Hepsini aynı anda yapıyor. Engel oluyor mu bir iş bir işe? Hayır, olmuyor. Saçı da büyütüyor, tırnağı da büyütüyor. Bir de bunun manevi cephelerine girelim. Muhabbet ediyor, endişe duyuyor, korkuyor, kendini koruyor, seviyor. Bak bunları da yapıyor. Hiçbir işe de mani olmuyor. Bir melek Kaban'da oturuyor. Cereyana melek diyebilirsiniz. Fark aynı. Özellik taşıyorlar çünkü. Elektrik Kaban'da oturuyor. Bak bir anda Türkiye'de ne kadar iş yapıyor. Hangisi hangisine mani? Allah'ın yarattığı elektrikte böyle bir özellik olursa, Allah'ın yaratmış olduğu ruhta bir beden ülkesini idare etmekte bu kadar kolaylık, milyar işi bir anda yapar, hiçbir iş engel olmazsa, onun ustası kainatı çok kolay idare eder. Birdir, her şeyi o yapar, her şeyi o idare eder, hiçbir şeye mani ve engel olmaz. Küçükle büyük, azla çok, onun kudreti karşısında müsavidir. Ruh için ha bir hücre, ha bir vücut fark etmez. Bir balina yavrusu doğuyor, 2 ton geliyor. Bize öyle öğretmişlerdi. Gelişmiş bir mavi balina da 200 ton geliyor. 200 ton. Aynı ruh. 2 ton balığı da idare ediyor. Aynı ruh 200 ton ağırlığındaki balığı da idare ediyor. Demiyor ya 200 ton oldu, ben bunu sevk idare edemem. Hiç fark etmez. Bir ordu komutanı aynı emirle, arş demekle bir askeri harekete geçirir. Aynı emir ve ses tonuyla bir orduyu harekete geçirir. Fark eder mi komutan için? Ha bir asker, ha bir ordudur. Fark etmez. Şimdi mesela güneş doğdu. Herkes elindeki aynasını güneşe çevirse, 1000 kişi ayna tutmuş güneşe çeviriyor. O güneş 1000 kişinin aynasına o anda giriyor mu? Giriyor. 1000 kişi daha ilave edin. Gene girer. 10.000 kişi daha, 7 milyar insan hepsi aynasını güneşe çevirse, der mi güneş? Ya bir dakika, 7 milyar hanginize gireyim kardeşim? 7 değil, 700 milyar olsa fark etmez. Güneş için zorluk yoktur yani. Ha bir ayna, ha milyarlarca ayna. Peki ben cep aynamı tutmuşum. Zafer abi de diyelim ki Marmara Denizi kadar bir ayna tutmuş. Der mi güneş? Tamam, senin cep aynana girerim ama onu, o büyük ona giremem demez, ona da girer. Bak küçük büyük de fark etmiyor. Ne gibi biliyor musunuz arkadaşlar? Bizde de var bu özellik. Bak sistemler kuruldu mu işler kolay oluyor. Şimdi mesela bir çocuk kendi oyuncağını çevirdiği güçle kaptan özelliği olsa, aynı güçle bir uçağı, ilmi olsa, irfan olsa, uçağı sürmeyi bilse, aynı güçle uçağı uçurur mu uçurmaz mı? Bak çocuğun gücü karşısında uçakla oyuncak fark etmedi. Aynı güçle oyuncağını harekete geçirdi, aynı güçle bir uçağı kaldırıyor. Niye? İntizam sırrı var. Muvazene sırrı var arkadaşlar. Şimdi şuraya desek ki bir büyük yazın, bir de küçük yazın. Da biliyor değil mi? Büyük küçük kelimelerle yazacağız. Büyüğü mü kolay yazarız? Büyük kelimesini, küçük kelimesini mi kolay yazarız? Fark etmez. Aynıdır. Ya tek harfleri bir ya. Hocam ben küçüğü yazar mı? Büyüğü yazar mı? Büyük ya, onu yazamam. Hiç fark etmez. Harfi bilen bir adam büyüğü de aynı kolaylıkla, küçüğü aynı kolaylıkla yazar mı, yazmaz mı? Allah da aynı kolaylıkla yaratıyor işte. Hiç, Allah da öyle yaratıyor. Bizim yazdığımız yaratıyor Cenab-ı Hak. Şimdi bir de 1000 yazın desek hangisini kolay yazarız? Aynı. Allah da o şekilde yaratır. Bir zerre, bir küre. Hangisini kolay görürsün? Zerreyi mi, küreyi mi? İki yazmışız. Zerre, küre, 2 tane. Aynı. Allah da zerreleri de görüyor, küreleri de görüyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın tabii yarattığı makul bizimkinin, biz kelime olarak yazıyor. O elementlerle yazıyor. O kadar farkımız olsun değil mi? Hakkı var Allah'ın çünkü. Sultan-ı Kainat. Onun yazması öyle. Biz harflerle yazarız Ahmet diye. O Ahmet'i atomlarla, elementlerle, hücrelerle yazar. Ama aynı kolaylıkta. Birinci yol mümkün yoludur. Nedir o? Gayet azim ve harika bir yoldur. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile, çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat, belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bütün mahlukat, nelerden meydana gelmesi, hepsi Cenab-ı Hakk'ın varlığını, bildiğini gösteriyor. Beden olarak da gösteriyor, hücre olarak da gösteriyor. Hepsi mucize çünkü. Onlar mucize, insan ise acize diyor üstadımız. Kainatta her şey mucize, insan da o kadar acizedir. Ya bu harika sanatlar karşısında boşuna ibadet yapmıyoruz. Başımızı yere koyuyorsa hak ediyoruz onu yani. Biz kulluğun hakkını eda ediyoruz. Allah rububiyetin hakkını bize ibadet yaptırmakla bizden istiyor. O yol ise mevcudat belki zerrat edilince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahad ve samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. İkinci yol. Hiçbir cihet imkanı olmayan, yani inkarcıların gittiği yol. Allah'ı kabul etmeyenlerin kainatın idaresinde getirdiği fikir ve düşünce, felsefeleri. Peki siz nasıl izah ediyorsunuz? Biz bir olan Allah'a veriyoruz. Örneği de bir bedenin ruh tarafından idare edildiği gibi. Peki siz bir olan Cenab-ı Hakk'ı kabul etmezseniz çözümünüz ne? Bu kainatı idare eden zat kim? Tabiat deseniz tutmuyor işte. Kendi kendine olduğuyla da olmuyor. Tesadüfle bu işin altından kalkamıyor. Kaldı Allah'ın sanatını, Allah'ın sıfat ve esmasını mahlukata dağıtmak. O da hiç mümkün değil. En çıkmaz yolda o. Yani koalisyon. Her şey bir ilah baş başa vermiştir. Bu kainatı idare ediyorlar. Mümkün değil bu yani. Bu ise imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. İnkarcıların yolu. Ama bir şey var ki herkes bir şekilde inanma mecburiyetindedir. Bu var. Bütün insanlığın bir ortak paydası var. Herkes inanma zorundadır. İnanma bir ihtiyaçtır. Aynen yemek yemek gibi. Nefes alıp vermek gibi arkadaşlar. Dinsiz bir millet gösteremesinin tarihte yoktur. Herkes bir şekilde haklı veya haksız, doğru veya yanlış bir dinle, bir inançla meşgul olmuştur. Doğan çocuk emecek. Süt emme onun fıtri bir ihtiyacıdır. Hak ikisini bulmazsa biberonla yaşıyor. Ama karnı doymuyor ki yani. Hatta değil mi, o naylon şeyler bile, sahte emzikler bile çocuğu bir miktar idare ediyor. Bak ağırlığını kesiyor ya. Ama karnını doyuramıyor. O emme ihtiyacı bir şekilde giderilecek. Ya hakikisinden veya sahtesinden. Madem bu bir ihtiyaçtır, inanma bir ihtiyaç, ibadet bir ihtiyaçtır. Dinsiz bir millet yoktur. İbadet etmeyen bir toplum yoktur. Bunun doğrusunu bulmak, layıkını bulmak herhalde akıllılıktır. İhtiyacı hak edene. Yani ondan talep edip ona verelim yani. Mesela tarihe bakın. Bir yığın zamanında ilah olarak tapılmış mabutlar var. Müzelerde duruyor bunlar. Öyle bir mabut ki insanlar ona itibar ediyor. Onlar mabut oluyor. Bakın ilahın tarifine bakın. İnsanlar vazgeçiyor tapmaktan. Onlar mabutluktan düşüyorlar. Bu nasıl ilah olabilir bunlar ya? İnsana, insan ona değer veriyor. Sen benim mabudumsun diyor. Ona ibadet, o oradan mabut oluyor. Tapılmış onlara. Lat, Uzza ve Menatlar var. İşte arkeoloji müzesinde var. Gidin bakın, ecnebiler ilahları orada. Güneş tanrısı, yer tanrısı, Zeus diyor mesela. Çocuğu tutmuş parçalıyor böyle. Hani korkutmak için insanlar paçasında. Korku veriyor. İnsanlar zaten ya çok korktuklarına veya çok sevdiklerine, yani menfaatlendiklerine taparlar insanlar. İki damardan geliştirmişler bunları. Şimdi insanlar ibadet etmekten vazgeçmiş, onlar mabutluktan düşmüşler. Böyle bir ilah olabilir mi arkadaşlar? Ama Allah'ın mabudiyeti nasıl? Biz ibadet ettiğimiz için Allah mabut değil. Allah'ın mabudiyeti bizim ibadetimize ihtiyacı yok. İnsanlar ibadet etse de Allah mabuttur, etmese de mabut. Onun mabudiyeti onun zatındandır. Diğerlerin mabudiyeti başkasından geliyor. Başkası vazgeçti mi onlar da düşüyorlar hemen. Evet, korunuyor onları mabudiyeti. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet kat'i bir surette ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda eğer Allah kabul edilmezse haşa, hatta her bir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka, bir ilmi muhit, hassiz bir kudret bulunmak lazım geliyor. Ya bir olan Cenab-ı Hakk'ı kabul edeceğiz ve her veya her bir şeye ondaki sıfatları, özellikleri, uluhiyeti vereceğiz ki bir derece işi çözmeye çalışalım. O da münakaşaya sebebiyet verir, zıddiyete götürür. Ya bir ordunun düzenini bir komutana, ordunun sistemine vereceğiz Ve her bir nefere bir komutanlık özelliği vereceğiz ki bir araya gelsinler de bu sistemi kursunlar. En müşkülatlı yola çok insanlar gidiyor, görüyor musunuz? Peki nedir bunun altında yatan sebep? İşte oraya gelecek şimdi. Bunun sebepleri var. Ta ki mevcudatta bin müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzey olan şu nukuşu sanat vücut bulabilsin. Bir olan Cenab-ı Hakk'a kabul etmezlerse her bir nesneye, her bir atoma, her bir elemente veya diyelim hücreye, ağaca, sineye, böceğe uluhiyet verme mecburiyetinde kalacaklar. İşte materyalizm de budur. Üstad Hazretleri bununla alakalı çok güzel bir mesele nakleder. Bir grup cemaatin eskiden bu rasathanelerden önce aya bakıp günleri tayin etme meselesi varmış. Kitaplarda da geçiyor. Aya bakın, Ramazan orucuna başlayın, aya bakın, bayram yapın. Çünkü Cenab-ı Hak ayı yani kameri günlerin tespiti için takvim olarak yaratmış. Bir hikmeti de o yaratılmasının. İnsanlar ona bakarak günleri tayin ve tespit edebiliyorlarmış. Kamer de ne yapıyor? Bir defa göründüğü zaman hilal olarak Ramazan orucuna başlanıyor. O büyüyor, tekrar küçülüp gidiyor. İkinci şeyinde hilal olarak görünmesinde ne yapacak? Bayram olur. Hilali görünce bayram yapın diyor. Bir grup da cemaat bayram hilaline bakmaya çıkmışlar veya Ramazan hilaline. Kimse bir şey görmemiş. Zevali bir ihtiyar, ölüme yakın, yaşlı bir zat diyor ki ben hilali gördüm diye yemin ediyor. Ya nerede senin gördüğün? İşte orada görünüyordu, bir bakıyorlar orada hilal yok. E bu neyi görür hilal olarak? Dönüp gözüne bakıyorlar ki bir beyaz kirpik, yaşlı ihtiyar ya, bebeğin önüne gelmiş göz bebeğinin, onu uzakta hilal olarak görüyorlar. Şimdi bak o kıl oldu onun hilali diyor üstadımız. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? O kılla kamer arasında ne kadar fark varsa, yani fark şu, o kıldan bayram yapılır mı? Oruca başlanır mı? Yok. O oruca başlayabilir o kimse. Ama ümmeti Muhammed oruç tutamaz onun saçıyla. Yüksemadaki hilal oruca başlatır ve bayramı ilan ettirir. Üstad diyor ki işte o kılla kamera arasında ne kadar fark varsa materyalistlerin de akıl gözünün bebeğine elementlerdeki veya atomlardaki muntazam harekat isabet etmiş. O mükemmel ve muntazam harekatın nereden ve nasıl getirildiğini yapıldığını fark edemediklerinden dolayı Allah'ın o özelliğini maddeye vermişler. Yani atomlara yüklemişler. Onlara ezeliyet vermişler. Bu işin altından kurtulmak, kalkmak için. Bu da bir inançtır. Aynı tenasuha inananlar gibi. Müslümanın tenasuha inanmaya ihtiyacı yok ki. Öldükten sonra ebedi bir hayatın olacağına inanıyor o. O ruhun kendisine ait özel olduğunu kabul ediyor. Bu ruh başka bir bedende yaşayamaz. Yine benim bedenimde ebediyen yaşayacaktır. Peki öbürleri ebedi yaşamayı arzu ediyor. Bak onda da bir arzu var. Yine ahiret inancı var. Ama nasıl tatmin ediyor bunu? Öldükten sonra dirilmeye vermiyor. Benim ruhum onun bunun bedenini gezer diyor. Bir gün inşallah bana da denk gelir diyor. Ben gene kalkarım ayağa. İşte piramitler öyle. Firavunlar öyle defnetmişler. Hem de servetleriyle beraber mumyalamışlar. Çünkü onlar tenasuha inanıyor. Bunun ruhu bir daha gelirse kalksın biraz daha zulmetsin diye. İşini bitirmemiş. Daha devam edecek. Ona inanıyorlar yani. Bir Müslümanın tenasuha ihtiyacı yok. Peki onları buna götüren sebep ne? Yok olmak. Telef olmak. Sahayı vücuttan silinip gitmek zor geliyor insanlara. Yok olmak kadar dehşetli bir şey yok. İnsanı mahvediyor, bitiriyor. Peki nasıl inanacak? İşte benim ruhum orayı buraya gezerek bir şekilde tatmin ol inşallah yok olmam diyor. O ebed ihtiyacını, öldükten sonra dirilme ihtiyacını o zavallı çocuğun yani o emziği emmesi gibi öyle tatmin oluyorlar. O da karınlarını doyurmuyor yani. Orada yatıyorlar. Şu 3000 yıllık işte şeyler orada cesetler. İmani meselede yani uluhiyette de böyle. Ya Allah'ı tanıyacaklar veya her bir şeye uluhiyet verecekler. Biz buna materyalizm diyoruz. Kimisi affedersin ineğe uluhiyet vermiş. Kimisi güneşe uluhiyet ona tapmış. Kimisi şeytana tapıyor satanistler. Kimisi de maddeye tapıyor. Materyalizm. Halbuki bütün bu özellikler Allah'a aittir. Allah'a verilmesi icap eden bu sıfatları maddeye dağıtmakla bir derece kendilerini rahatlattığını zannediyorlar. Evet. O vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka ve bir ilmi muhit. Bakın uluhiyeti bir de sonsuz ilim verecek. Niye? O zerre benim vücudumda nereye gidip oturduğunu bilecek, oturacağını bilecek. O gezegen, o galaksiler içerisinde diyelim, sisteminde hayatını sürdürürken, değil mi? Biri diğerine temas etmeyecek, mihverinden milim şaşmayacak. Bunu insan yapamıyor. Nereden şuursuz gezegenler yapacak? İşte buna uluhiyet veriyorlar ki, göya bu işler olsun diye. Halbuki bir Allah'a verseler kafir. Ya kitabın tamamını bir ustaya vereceğiz veya her bir harf için bir kalıp, bir usta, bir sanatkar bulacağız ki bu kitap yazılabilsin. Ustaya vermek daha kolay. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam, hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuşu sanat vücut bulabilsin. Topraktan çıkan nimetlere bakın. Yani şimdi ne kadar ölçülü, ne kadar mükemmel. Menekşe neyse yine o asırlardan beri aynı şekilde geliyor. Yine insan aynı. Yine gözü burada. Yine aynı şekilde görüyor. Gözün standartları da değişmiyor. Yine havanın oksijen oranı Adem Aleyhisselam'da ne şimdi aynı şekilde devam ediyor. Demek ki ne var? Mükemmel bir nizam ve düzen var. Bozulmuyor bu. Bozulsa zaten biz hayat hakkımızı kaybederiz. Elhasıl eğer tam layık, tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa o vakit her cihetçe gayrı makul ve mümteni, akla ters, mümkün olmayan bir yol takip etmek lazım gelecek. Bu da inançsızlık ve küfür yoludur. Üstadımız iman yolunda yürümek, havada yürümek kadar kolay. Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde, gecede yürümek kadar daha zor ve müşkilatlıdır diyor. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla, muhal ve imtinaa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Şeytan teklif edemiyor ancak şirki nazara veriyor. Yani mesela en tehlikeliler, şeytanın en fazla bozduğu insanlar sofestailerdir. Sofestailer, felsefecilerin en ahmaklar, en bunaklarıdır. Onlar ne demişler? O yoldan niçin ayrılmış diğerlerinden? Demişler ki kainat da yok, Allah da yok. Ha oldu şimdi demişler. Olmayan şey niye ustası olsun ki? Üstad diyor ki kainatı da inkar edip öyle Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı bundan onlardan daha akıllı diyor. Öbür sof şeylerden yani felsefecilerden. Çünkü onlar hem kainatın varlığını kabul edip ustayı inkar ediyorlar. Şimdi kitabı kabul edip katibi inkar edemeyiz. Öbürü ne diyor? Kitap da yok, katip de yok. Tamam sen birece akıllandın. O olur yani. Değil mi ya? Şimdi bunlarda bir hebenneka varmış. Üstad hebenneka ismini zikrediyor bu sofistlerden. Sofistailerden. Bu her şeyi reddedip, inkar edip Allah'ın yokluğunu öyle kabullenebiliyorlar ya. Kendisi de yok olacak. Ama yok olmaktan da korkuyor. Bir an varlık ona nimet, değer ve kıymet veriyor. Tutmuş boğazına böyle ses veren bazı malzemeler takmış. O ses verirse kendi varlığının farkına ahmaklaşmış ya adam. Kafayı bozmuş yani. Onu hayatı boyunca taşıyor onu. O ses verdiği an ben varım diyor. Yani yerimdeyim. Tutmuş arkadaşın biri o yatarken uyuduğunda onu almış kendi boğazına takmış. Bu kalkmış. Bakın o alet yok. Eyvah ben yokum demiş. Allah kimseyi düşürmesin arkadaşlar. Küfür bu kadar zor bir şey, bu kadar tehlikeli. Adamın sağlığı net gülüyor. Bak kafayı bozuyor yani. Tedaviye ihtiyaç olacak hale getiriyor. Bakmış arkadaşının boğazından o ses geliyor. Ya bu arkadaş kendisine gerdanlık gibi basmış. Demiş ente ene femen ene. Sen ben. Ya ben kim? Allah Allah. Kendini onun yanı. Onunla hayatta varlık o kadar nimet ki o ses bile varlığın o ilk şeyi var ya ve harfi bile büyük bir nimettir arkadaşlar. Yokluğun karanlıklarından getirmiş. Bak 100 sene böyle şu cemaatten kimse yoktu. Hiçbirimiz yoktuk. Bak Allah'ın nimetine bakın. Hiçbirimiz yoktuk 100 sene evvel. Gerçi vardık. Elementlerde, atomların içinde dağınıktık değil mi? Şimdi bu usta düşün ki her şey yapmaya kadir. İsteseydi Cenab-ı Hak bu kadar atomdan ne yaratmazdı? Her şeyi yaratabilirdi. Koyunlardan, keçilerden, ağaçlardan, taşlardan, topraklardan, madenlerden altın yapsa, el değiştirseydi ne yapabilirdi? Altın parçası da olurdu. Ama bu kadar olmamız muhtemel. Suretlerden, vücutlardan, şekillerden insan olmamız. Bir de Müslüman olmamız. Arkadaşlar, Müslümanların içerisinde bak Suriye'de de olabilirdi. Kardeşlerimiz perişan. Bu ülkede olmamız. Bu ülkede gelip bu vakitte bir de bu dersi dinlememiz. Bu ülkede olup da bu vakitte neler yapanlar var, girmeyelim. Bu da bir nimettir işte. Bunlar bütün bizim önümüze serilmiş nimetler silsilesi. Gerdanlık gibi. Üstadımız diyor, işte bu nimetlerden yarın insanlar hesaba çekilecek. Gel kulum, nasıl hak ettin? Bu nimetlerin edasında, şükründe bulunabildin mi? Hatta ne diyor üstadımız? Elhamdülillah'a bile hamd etmek lazım. Niye? Elhamdülillah, ben elhamdülillah diyebiliyorum. Yiyip de diyemeyenler var ya Rabbi. Elhamdülillah demek de bir nimettir. O da bir hamd ister diyor. Bunun için namaz mümine farz. Bak kafire farz değil. Niye? Yaşı gelmemiş. Niye kafir namaz kılsın ki? Hakkı yok ki. İman serveti yok. Vermemiş Allah namaz emretmiyor. Zekat kime farz? Servet sahibine farz. Fakire İslam'ın şartı 3, zengine 5. Allah malı vermezse şartı 3'e indiriyor. Haccı yok, zekatı yok. Zenginliği verdi mi 2 şart daha ilave ediyor. Bak şimdi. Şimdi namaz mümine farz, oruç mümine farz. Kafir hak etmiyor ki oruç tutsun, namaz kılsın. Muaf o. Küfrün hesabını verecek. Yani namaz kılmak da bir liyakat istiyor. İbadet yapmak da bir seviye istiyor yani. Allah'ın muradı böyle icap ettirmiş. Bu nimetten herkesi istifade edemiyor. Onun için namaz kılmak büyük bir servettir. İbadetli olmak Allah'ın büyük bir lütfudur bizlere. İkinci nokta. Şeytanın en büyük destesinin birinci noktasını anlattı. Ne dedi? Hakaiki imaniyeyi, çok büyük azametli olan meselelerini insanın dar aklına, kısa fikrine, değil mi? Veya diyelim sıkışık olan kalbine yüklemeye çalışır. O da bunu anlayıp idrak edemez. İnkara gider Allah korusun. Altta da onun izahını yaptı. İkinci nokta şeytanın destesini biri de şu. İnsana kusurunu itiraf ettirmez. Aa, emin olasın. Enteresan. Şeytan tam kendi kusurunu itiraf etmiyor ya. Adem Aleyhisselam'a secde etmedi değil mi? Etmedi. O zaman şey yapıldı, çıkarıldı. Lanetli olanlardan oldu. Allah Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar mühlet verdi. Çünkü imtihan. Zemberek gibi insanları kuracak. Yani hile şüphe verecek insan ona karşı tedbir alsın da manen talibe terakki etsin. İtirafı kusur etmedi. Oradan kaybetti. Kusurunu itiraf etti. Allah affedebilirdi. Hala inatlığı devam ediyor. Hala da. Abi günahta ısrar etmek çok tehlikeli. Hatta bir gün öyle yazıyor. Hocam bunu anlatmıştı. Kitaplarda var dedi bu hocam. 40. hocam. Nedamet etmeye çalışmış şeytan. Demiş ya Musa, ben mesleği bırakacağım demiş şeytanlığı. Rabbine iltica et. Anlatabildim mi? Bana bir vazife tereddüt ediyorsa yapayım. Ya Rabbi demiş Musa Aleyhisselam, bu şeytan mesleği bırakacak, insanlar da bundan kurtulacak. Ne yapsın? Ya Musa çok basit. Neden dalalete düştü? Neden helake gitti Adem Aleyhisselam'a? Secde etmedi. Aa, orada Adem Aleyhisselam'ın kabri. Orada. Gitsin bir secde etsin, ben onu affedeceğim. Oo, sevinmiş. Gel gel demiş. Ne? Cenab-ı Hak seni affedecek. Ne? Sen Adem Aleyhisselam'ı secde etmedin ya. Evet. Kabri orada cesedi. Yap bir secde, affedileceksin. Ben onu dün canlısına secde etmedim. Kabrinde mi secde edeceğim? Aynen. İnat, inat. İnat şeytanı, şeytanlık şeyine indirdi yani, mertebesine düşürdü. Bak, müşriklerde de değil mi? Peygamber Efendimiz'e inanmamanın sebebi ne? İnat. Yoksa Resulullah evlatları gibi tanıyorlar. Beraber büyümüşler, aynı sokakta beraber oynamışlar. Biliyorlar, okuma yazması yok. Bu güzel hakikaten ondan olamaz. Ama inatlıkları ne yaptı? sihir deyip kendini öyle kurtardılar. İnattan başka bir şey değil. Şeytanın bir hilesi de insana kusurunu itiraf ettirmez. Kendisi öyle ya. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. Tövbe etmesinler, Allah'a sığınmasınlar. İnsan kusurunu anladı mı ne yapacak? Tövbe. Tövbe onu kurtaracak. Kurtulmasını istemiyor insanlar. Hiçbir kusurun yok diyor, merak etme. Namaz, kaderin öyle diyor. Allah öyle tayin etmiş, mecbursun. Onu da kıldırmaya tayin etti, o da kılacak. Allah kur, biz bunu okuduk derslerde, anlattık. Bak kader ise, kaderden, haşirden Allah korusun insanın ayaklarını kaydırabiliyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Nefis öyledir. Adeta taksirattan takdis etsin. Hiç bende kusur, hiçbir şey yok. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de 100 tevil ile tevil eder. Kusur bile görse, canım bu zamanda bu kusur yapılır. Günah işlemiş. Ya Allah bu kadar kafir dururken beni mi yakacak cehennemde? Bana nereden sıra gelir? Allah muhafaza. Ya. Abi. Biz fazilette yukarıya bakacağız. Fazilette devam yukarıya örnek alacağız. Yani eğer yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olacaksak kafirlerin çokluğuna, günahlarının dehşetine bakıp da kendimizi kurtaramayız. Çünkü kafirlerin olması dünyayı ilgilendirmiyor. Bir tek insan yaşasa dünya yine böyle bir kainat lazım. Bu kadar insanın olması bizim istifademizi ne yapmıyor? Engellemiyor. Güneşin işini zorlaştırmıyor. Dünyanın yükünü ağırlaştırmıyor. O halde bir insan için bir kainat lazımsa o insan eğer ibadet yapmazsa, Rabbini tanımazsa hesabı ağırdır yani. Evet. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de 100 teville tevil eder. Ve aynun rıda an kulli aybin keliyle sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için aybını görmüyor. Memnun ondan. Aybını görmediği için itiraf etmez. İstiğfar etmez. Allah'a sığınmaz. Şeytana oyuncak olur, maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber alişan ve ma überru nefsi innen nefse lemmaratun bissu illa ma rahime rabbi dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir ki? Bir peygamber nefsine itimat edip güvenmiyor. Ya Rabbi bir an bile beni nefsimin eline bırakma. Rahmetine sığınıyor Cenab-ı Hakk'ın. Nefis her zaman kötülüğü ister, şerri ister. Peygamber bir aralarına giremezken ben nasıl nefsimi tezkiye edebilirim? Nefsime pay çıkabilirim diyor üstadımız. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden Allah'a sığınır. Allah'a sığınan da şeytanın şerrinden kurtulur. Allah Allah. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Bir kere kusurunu görecek ki insan kusurlu olduğunu bilsin de tedavi yoluna girsin. Hasta ama hasta hastalığının farkında değil. Kendini sağlıklı zannediyor. En tehlikelisi bu. Bir cahil var. Bir de ne var? Katmerli cahil diyoruz ya. Eçeliyet var. Bir insan bilmediğini bildi mi? Bak bu ilimdir. Bilmediğini bilmek nedir? Bir ilimdir yani. Bilmediğini bilen bir insan öğrenir. Bir vakit bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Mümkün değil bu insan adım attıramayız biz. Hastalıkta olduğu gibi. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. Bir nedamet oluyor ki ya Rabbi ben kusurlu bir insanım. Bu tövbe ve nedamet oluyor. İtiraf etse affa müstahak olur. Yol çok basit arkadaşlar. Allah da bahane arıyor bizi affetmek için yani. Kusurunu bilen insan aziz insandır. Mahcubiyet değil mi? Perişanlık kusurunu bilmeme, itiraf etmemedir yani. Üçüncü nokta, şeytanın hilesinin üçüncü noktası. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniyesi şudur. İnsanın sosyal içtimai hayatını, bir araya gelmemizi engelleyen, uhuvvetimizi bozan, birlik ve beraberliğimizi ifsad eden şeytanın içtimaiyata taalluk eden bir destesi daha var. Bak bir tanesi insanı tövbe ve nedametten vazgeçiriyor bir destesi. Yaptığı en büyük işlerden bir tanesi bu. Kul Allah arasında münasebeti kesiyor. İtirafı kusur ettirmiyor. Biri itikat noktasında Cenab-ı Hak'la ilgili azametli meseleleri zayıf insanlara yüklemeye çalışıyor. Aziyetten anlamıyor, inkara gidiyor. Şimdi sosyal hayatı, içtimai hayatı zedeleyen ve zehirleyen bir hilesi daha var. O da nedir? Bir müminin bir tek seyyiyesiyle bütün hasenatını örter. İnsan bir dükkan gibidir. İnsan bir bahçe gibidir. Nekaisten müberre olmak cinan-ı cennetin mahsusatından. Her kemale bir noksanı karıştırmak, şu alemi kevni fesadın mukteziyatından olmakla beraber Cenab-ı Hak güzellikleri çirkinliklerle cem etmiş. O halde bir insanda güzel huylar da olabilir, çirkin huylar da olabilir. Bir gayrimüslimde güzel huylar da olabilir, kötü huylar da olabilir. Biz ne yapacağız? Ayıklayacağız. İnsanın bir kusuru yüzünden bütün güzelliklerini inkar edemeyiz, reddedemeyiz. Bu da güzel bir şey. Bir bahçeye girdik, bir ağaçta çürük meyve de olabilir, değil mi? Olgunlaşmış meyve de olabilir. Çürüğünü almak, olgunlaşmışından istifade et. İki tane çürük meyve gördüm diye ağaçtan istifade etmemek akıl kârı değildir yani. Bir bahçede kirli yerde olabilir, temiz, nezih piknik alanları da olabilir. Kirli yer var diye bu bahçeyi terk edin. Bu bahçede piknik yapılmaz mı deriz? Daha güzel bir yere gidip orada oturup işimize bakar mıyız? Aynen bunun gibi insanın nakıs ve eksik veya diyelim çirkin huyları olabilir. O çirkin huylarına bakarak onun bütün güzelliklerini, imanını, inancını, itikadını, diyelim İslamiyetini lekedar etmek. Onları buna kurban etmek zulümdür diyor üstadımız. Nasıl ki bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Öyle değil mi? Yani Ahmet'in günahını Mehmet'e dötebilir miyiz? Zulüm olur. Aynen bunun gibi bir kişinin bir cani ve kötü sıfatı yüzünden diğer masum sıfatları da reddedilmez. Ona hasm oluruz. Yalanını sevmeyiz ama imanını severiz müminin. Namazını severiz. Mesela sadakatsizlik olabilir. Ona muhalefet ederiz. Ama öbür taraftan inancı vardır. İslamiyet'e ona da dost olacağız. Şeytanın bu destesini dinleyen insafsızlar mümine düşmanlık beslerler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amel-i mükellefini tarttığı zaman hasenata seyyiata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeder. Mizan var diyor, terazi. Terazi nedir? Cenab-ı Hak insanın sevaplarını ve günahlarını teraziye, mizana koyacak. İnsanların günahları kemiyeten veya keyfiyeten sevaplarından az olursa direkt insan cennete gidecek. Her günah için cehenneme gitme yok. Her günah için cehenneme gidilse peygamberlerin dışında aleyhisselam cennete gidecek kimse bulamayız biz. Bazen olacak ki insanın bir güzel iyiliği bin günahını affettirecek. Allah bir kötülüğü bir yazıyor. Bir iyiliği en az yedi yazıyor. Allah'ın da iyilik değerlidir. Kötülük işlemek kolaydır. Kolayı bir yazıyor. Biraz zorlandığımız şeyler asgari yedi. 70, 700, 7000, 70 bine kadar devam edip yazıyor. Adama göre değişiyor. İşte bu da bize bir ölçü getiriyor. Bir insanın kusurunu bir kabul et. Kusurunu. İyiliğini en az 10 kabul et. Böyle müvazeneye koy. Ben öyle yapmıyorum. Ya bir kusuru koyunca terazinin bir kefesi öbür taraftan 100 iyiliğini götürüyorum adamı. Evet. Beğenmediğin bir ahlakından dolayı inancını, itikadını değil mi? Mahvediyorum Allah korusun. Hatta dinden bile çıkarabiliyorum. Haşa. Hiçbir hakkım yok yani. Bu zulümdür. Bizim dinimizde bir insanın küfrüne hükmetmek kadar zor bir şey yoktur. İslam alimlerinin en zorlandığı konu odur. İlle ısrarla araştırırlar ki bunu bir kurtaralım. Mümin diyebilir miyiz buna? Diğerinde zorlanırlar. Ama kolay kolay biz insanları ufak bir hatasından dolayı dinden çıkarabiliyoruz. Adam mesela dini meselede bir yanlış bir şey söylemiş. Ya adam ya aldanmıştır ya cahildir. Ya sıkışmıştır. Ya tahakküm altındadır. Veya aklı almamıştır meseleyi. Başka sebepleri vardır. bunları ayıkladıktan sonra, adama da anlattıktan sonra yine inkar ederse, o zaman tehlikeli olur işte. Şimdi ifade ediyor. Mesela Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Öyle mi? Ayet var. Doğru. Kim Allah'ın indiriyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir diyor. Bu ayet-i kerimeyle kanun çıkaranlara, anayasa yapanlara kafir diyorlar. Çok büyük bir zulüm bu. Bu ayetle Abdülhamit Han'a kafir diyenler çıkmış. Kur'an-ı Kerim dururken 30 sene kanun esasıyla, anayasayla Osmanlı'yı idare ettin diye. Bu ayetle İmam-ı Ali'ye radıyallahu anh kafir diyenler çıkmış. Hem Hazreti Muaviye hem de İmam-ı Ali'ye radıyallahu anh. Siz Kur'an-ı Kerim dururken, Allah'ın hükmü dururken aranızda bir insanın hükmüyle muamele edeceksiniz. Hakem tayin ettiler ya Sıffin vakasında. Kitabullah dururken iki insan seçip onların verdiği hükme mi razı oluyorsunuz? Evet dediler. İkiniz de haşa dinden çıktınız dediler. Biz size tabi değiliz. Biz hariciyiz. Huruc ettiler. Hariciler oradan mı? Şimdi bu Vahabiler onların torunları işte. Hem Hazreti Ali'ye hem de Hazreti Muaviye kafir dediler. Huruc ettiler. Ayrıldılar bunlar onlardan. İmam Ali haşa nasıl kafir olur? Ne buyurdu Hazreti Ali Efendimiz? Sözleri doğru. Niyetleri batıl bunların dedi. Bunların hafızlarını kılıçtan geçirdi Nehrevan'da. Teröristti çünkü onlar. Namaz kıla kıla alınları dizleri nasırlaşan insanlar. Ama İslam aleminin bağrında urlar. Hazreti Ali Efendimiz bunlarla mücadele etti. Hepimizi Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Biz bunlar yaşadık. Türkiye'de çıktı bu adamlar. Bu ülkeye vergi verilmez. Askerlik yapılmaz. Cuma namazı kılınmaz dediler. Aynı mantık. Hiç dinle şeriatla alakası yok bu ifadelerin. Şimdi üstadımız da ona o ayete mana vermiş. Evet. Ve men lem yahkum bil mana men lem yusaddıktır. Kim hükmetmezse de ki mana, tasdik etmeyen küfre girer Kur'an'ı. İçindekiyle amel etmeyen küfre girmez. Amelsizlik insanı küfre sokmaz. Günahkar eder. İnkar insanı küfre sokar. Hem bu ayet sadece anayasayla kanun çıkaranla ilgili değil ki. Şimdi namaz kılmak Allah'ın hükmü müdür namaz kılmak? Hükmüdür değil mi? Namaz kılınız diyor Allah. Namaz kılmayan kafir mi arkadaşlar? Haşa. Yok. Günahkar olur. Bir de inkar ederse namazı, o zaman tehlikeli. Ya ben namazı kabul edemem, kılamıyorum diyor adam kardeşim. Kılamıyorum diyorsa bu adam günahkardır. Kafir olmaz. Şimdi mesela içki içmemek. İçki haramdır değil mi? İçki içmemek Allah'ın hükmü müdür? İçmeyiniz. İçki içen kafir mi? Yok, günahkar. İşte bak ne oluyor? Eğer iş amele girdi mi? Elmalı Hamdi Yazır diyor ki eğer bu ayete biz ameli açıdan, fiili açıdan mana versek dünyada Müslüman bulamayız diyor. Müslüman bulamayız. Niye? Hemen hemen her insan Allah'ın hükmünün hilafına, tersine illa bir amel işlemiştir. Bu adam cehenneme gidip dinden çıkması lazım o zaman. Evet. Hem seyyiatın esbabı çok, günah işlemenin sebepleri çok. Vücutları da kolay olduğundan, günah işlemenin yani varlığı kolay. Şimdi namaz kılmanın neyi var? Biraz meşakkati var, zorluğu var. Sabah namazında kalkacaksın. Efendim el eskiden kışta kıyamette abdest alıyorlar. Buz gibi su, Erzurumlular düşünün. Ne sevaba girmişler adamlar maşallah. Oflu bir tanesi de ilk defa Of'un evliyası Erzurum'a gelmiş. Oflu burada. Zafer abi de Oflu'dur. O gece de öyle bir kar yağmış ki. Acayip tip. Erzurum'un soğuğu meşhur. Buna dışarıda bir abdest aldım. Sular dışarıda, içeride su yok. Abdest almış kendini hemen sobalı odaya yatmış. Apar topa değil mi? Yar, ha bunu ayrı yaz demiş. Bu diğer şeylere benzemedi. Abdestlere bu. Bedelli bu abdest oldu. Seyyiatın esbabı çok. Namaz kılma biraz zor. Ama kılmama, kılmamak için ne yapacaksın? Hiçbir şey. Yaptın mı kılmamış olacaksın. Bak ne kadar kolay. Bir bahçeyi geliştirmek için ne kadar müşkilatlı işler var. Değil mi? Ama başka bir bahçeyi kurutmak için dokunmadın mı yeter. Ha. Yani tahrip kolay. Bir de nefis onu çok arzu ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak bir günahı bir yazıyor. İyilik ettik mi en az 7 yazıyor. İyilik için zor olduğunu bunu tercih etmekle o keyfiyeten değerli oluyor yani. Hem seyyiatın esbabı çok o vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter insanı. Allah örtüyor. Örtmeyen ben. Demek bu dünyada o adalet ilahiye noktasından muamele gerektirir. Madem Allah böyle adalet yapıyor, mizana koyacak, sen de bir müminin davranışlarını, efallerini değil mi? Ahlakını mizana koyacaksın. Kusuru da vardır, iyiliği de vardır insanın. Kusurla da madem basittir, kıymetsizdir, onu da öyle değerlendir. Sevaplar da kıymetlidir, değerdir. Ya kusurlar, hatalar kömürse diğerleri altın değerindedir. Buraya bir tane altın koyun mu? Oraya 3-5 kilo kömür koy canım. Öyle yapmıyorum. Bir tane kömür koyun mu? 5 kilo altını buraya koyuyorum. O kömür bu altını ne yapıyor? Değerli. Tartıyor ya, değerini düşürüyor ya. Bu zulüm işte. Allah buna müsaade etmiyor. Benim gibi adalet yap diyor Cenab-ı Hak. Ben nasıl mizana, teraziye koyuyorsam sen de mümini öyle tart. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına, bakın bura çok önemli, kemiyeten veya keyfiyeten, gerek adet gerek kıymet itibariyle fark etmez, ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. İncince günahlar araştırılmaz. Hem de o haram. Vela tecessesu. Allah casusluk yapmayın diyor. Araştırmayın gizli gizli kusurlarınızı. Örtün diyor. Yasak getiriyor ya. Yasak getiriyor arkadaşlar. Belki kıymetler bir tek haseneyle çok seyyiatına nazara aff ile bakmak lazımdır. Bak bak. Affetmek lazım. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın da telkinatıyla bir zatın 100 hasenatını, 100 iyiliğini bir tek seyyiye yüzünden unutur. Bir günah yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet besler. Ha, bu da şeytanın oyunu işte. Ama bu oyuna çok geliyoruz ha. Çok geliyoruz arkadaşlar. Ve günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa, bak ne güzel bir örnek. Bir dağı setreder göstermez. Değil mi? Bir çöp insanın göz bebeğine ilişse bir dağı göstermiyor. Dağ mı büyük, çöp mü büyük? Nasıl bir çöp dağı kapatıyor? Göze temas etti mi örter. Aynen bunun gibi cehalet bir insanın kusurunu alır. Uhud dağı gibi adamın seyyiatını ne yapar? Mahveder, hallaç gibi atar. O adamdan adam olmaz diyor. Niye? Beğenmediği bir ahlak var çünkü. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir günah ile dağ gibi adamın hasenatını, iyiliğini örter, unutur, mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayat içtimaiyesine bir fesat aleti olur. Fesat şebekesi oluyor. Şeytanın bu destesine benzer diğer bir destese ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor, hakaik-i imaniye karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikamet-i fikriyeyi ihlal ediyor. Bitti dersimiz. Az bir şey kaldı, şurayı bitirelim. Bir hakkat-ı imaniye da güzel delail-i ispatiyenin hükmünü nefhine delalet eden bir emareyle kırmak ister. Bir de bunu itikatta kullanıyor üstadımız. Allah'ın varlığını bildiğini gösteren binlerce delil var. Bir tane delil de çürük. Bir delilde adam o delilde yol bulamadı. Şeytan hep orayı yoklatır. Diğer delilleri nazar almaz. Bak işte bu delil sakat. Bundan Allah'a ispat edilmez. Ama bin delil var, ispat ediyor orada. Aynı işi. Bir çöp nasıl dağı kapatıyorsa o bir zararlı ve yanlış düşünce değil mi? Yani. İki tane hoca demiş ki afedersiniz dünya öküzün üzerindedir. Buyur işte. Kitaplara kadar gibi Müslümanlar böyle diyor diye. Tefsirde bunlar var diye. Hadisi tenkit etmişler. Ya zavallı adam. Bir cahil demiş kardeş, onunla bütün Müslümanları niçin töhmet altında bırakıyorsunuz? Bir doktor bir hastayı yanlış muayeneyle, yanlış ilaçla öldürse bütün doktorları cezalandırmak mı lazım? Tıp fakültelerini kapatmak lazım, dersleri ortadan kaldırmak lazım. Doktoru cezalandır, tıbbın suçu ne? Aynen öyle yaptılar işte bunlar. Bir Müslüman hatası aldılar, dine mal ettiler. Din böyle diyor dediler, bu dinden ecnebiler rüktü ve korktu, nefret ettiler. Tabii ki o Müslümanın hatasıydı. Halbuki kaide-i mukarreredendir ki bir ispat edici çok nefyedicilere tercih ediyor. Bir davaya müspit bir şahidin hükmü yüz nafiyelere racih olur. Bu hakikata, bu temsille bak şöyle ki bir saray Yüzer kapılı kapıları var. Bir saray düşün ki 100 tane kapıdan o saraya girilebilir. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır değil mi? İçeriden hepsi açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. Bir sarayın 100 tane kapısı var. 99'u kapalı, biri açık. Saraya girilir mi? Girilir. Gidin daha diğer kapıları zorlamaya lüzum yok. Niye? Onlar da içeriden açılır çünkü. Bakın ama böyle değil. Biz şöyle bakıyoruz. Bir sarayın bir kapısı kapalı, 99'u açık. Şeytan orayı gözle, bu kapı saraya giremezsin diyor işte. Mümkün değil diyor. Burada bekle diyor. Kapının açılmasını. Ya öbür kapıyı deneyim. Yok deneme diyor canım, işte görüyorsun. Ne kadar ters yerden aldırıyor, görüyor musun? Yani insanın bir kusurunu görüp bütün güzelliklerini kapatmak, bütün güzelliklerini reddetmek, hep o kusurla meşgul olmak veya hakaik imaniye ile ilgili konularda kaderde bir takıntısı var kaderde. Başka bir yoldan git canım. Kadere giden bir yığın yollar var. Yok, illa orayı çözecek. Çözemezse takılıp orada kalıyor. Bu da bir hastalık. Evet. İşte hakaik imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. İlla bu kapı. Başka kapı yok. İspat edici bütün deliller nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte ey şeytanın destellerine müptela olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat-ı içtimaiyenin selametini istersen, dini hayat dediği imanla ilgili konularda şeytan ayağını kaydırabilir. Hayat-ı şahsiye, tövbe ettirmez, nedamet ettirme, istiaziye sokmaz, günahlarda ısrar ettirir. Hayat-ı içtimaiye, insanların kusurlarını gösterir, o kuvveti kırar, muhabbeti kırar, birbirinize düşürür. Evet. Selametini dilersen ve sıhhati fikir, istikameti nazar ve selameti kalp istersen, muhkematı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amel ve hatıratını tart. Ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Ve euzu billahi mineşşeytanirracim de. Şeytandan Allah'a sığın. Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Muzil Beyan'ın en ahirki suresi ve Euzubillahimineşşeytanirracim mufassalı ve madeni olan Estağuzubillah Sure-i Nas'ı burada üstadımız nazara veriyor. Suresinin kısmı hasini ve kalay-ı metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Cenab-ı Hak şeytandan kendini muhafaza eden, Allah'a nedamet eden, istiaze eden kullarından eylesin.